Evet arkadaşlar, yeni bir podcast'ten hepinize selamlar. Artık kendi podcast kanalımda da böyle girizgahlar yapıp Anavatan Rumeli'de de alıştık. Normal şartlar altında Anavatan Rumeli'de devamlı sizler için Kuzey Makedonya çifte vatandaşlık konusunu değiniyorduk. Fakat tabii ki de bu forum sayfamızın tek açılış nedeni tahmin edersiniz ki Kuzey Makedonya çifte vatandaşlık değil. Balkanlara dair hatıralarımızı canlandırabileceğimiz, oraya dair tarihsel ve akademik değerlerimizi devamlı hatırlayabileceğimiz bir portal, bir forum oluşturmak istedik aslında biz. Bununla alakalı dedik ki ilk podcast'imizi kıymetli Yüksel Hoş hocamızla, doçent, yardımcı doçent Doktor Yüksel Hoş hocamız ve tarihçi sevgili abimiz Ünal Metin'le beraber ilk podcast'imizi bu konuda yapalım dedik. Yüksel hocam, Ünal abi hoş geldiniz.
Selamlar
Hoş
sevgili
bulduk.
abi.
Nasılsınız? İyisiniz hocam.
Çok şükür diyelim. Yani uzun süredir Makedonya konusunda çifte vatandaşlıkla alakalı olarak elimizden geleni yaptık. Sen elinden geleni yaptın. Eğer insanları çifte maaş ya da çifte eş vaat ediyor olsaydık tabii ki inanıyorum podcast patlardı. Hele ki çifte eş. Hiç kimse ikinci eşe ülkenin bir kısmında zaten özellikle ülkenin Sakarya çizgisinin doğusundaki kısımda ilgisiz olanlar bile şöyle bir kulak kabartıyorlar. Çifte maaş ve çifte eş konusunda böyle bir duyargalarımız birazcık daha nedense aktif.
Tabii, tabii birinci eşlerin de tepkisi önemli hocam ama burada.
Ya şahsen Allah birinci eşten ayırmasın diyorum.
Amin, amin, amin. Ünal
Alakalı
abi.
şey de var gerçi.
Buyurun.
Ünal Bey'den önce bir ara eski kapatılan hesabımda anlatmıştım işte Fethullahçılar. Yani şu anda günümüzdeki Sırbistan civarındaki bir kale. Oradaki kalenin kumandanı ikinci eş almak istiyormuş. Oradaki hocaya da sormuş işte. Ne dersin demiş. O da demiş yani birincisi bir eş demiş ehvendir. İkincisi evladır. Üçüncüsü aladır. Dördüncüsü demiş aliyül aladır demiş yani. Adam tabii böyle deyince icazeti vermiş yani. O öyle deyince ne desin tabii ki kumandan. Yani işte birincisi ehven. Yani işte hani kötüden iyi diyor. İkinci pardon arada bir de eftal var. Ehven var, eftal var, ala var, ahliyül ala var. Böyle gidiyor bu. Dediğim gibi bu da işte olayın esprisi olsun tabii ki. Yoksa günümüzün gerçekleriyle çok uyuşmayan bir durum. Yani %50 %50 yaratılmışız dünyada.
Evet.
Sadece Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde %70'leri, %80'leri zorluyor kadın erkek nüfus. O da şu yüzden esasen işin ironisi de burada. Yani Araplarda 3, 2, 3, 4 eşlilik var ama Arap ülkelerinde de erkek nüfusun %70'lerinde falan geziyor. Sebebi de işte bu yabancı işçiler. Pakistanlı ve Hindistanlı ve değişik ülkelerden gelen işçiler. Hiçbir petrol ülkesinde erkek nüfus %60'ın altında değildir mesela.
Hocam ben
Mutlaka.
şeyi duymuştum. Ukraynalı bir bayan arkadaştan duymuştum. Dubai'ye şey başlatıyor diye. Cariye vizesi. Şok
Oh,
olmuştum. Yani dedim ki cariye vizesi diye bir vize mi varmış? Tabii ki de resmi olarak adı cariye vizesi değil ama bu
evet.
şekilde bir kabul usulüne girmişler hocam.
Bizim hayatımızda cari ile başlayan tek şey cari hesabımız. O da yerlerde geziyor maşallah.
Yapacak hiçbir şey
Evet,
yok hocam.
Ünal Bey'e geçiyorduk.
Bu arada sevgili Emre abi de geliyor. Birazdan burada olacak.
Güzel.
Ünal hocam selamlar.
Merhaba. Yükselciğim, sana da merhaba.
Teşekkür ederim. Arada bir Ünal Baba diyebilirim değil mi? İnsanlar da yani bilsinler.
Ya
Yani
diyebilirsin tabii. Ya aslında böyle Ünal baba diyorsunuz ama ben beni görenler Ali mesela çok gençim değil mi? Ali
evet.
gördü. Yani
Ya Ali
öyle.
var, gönlümüzde babasın abi, o ayrı bir şey.
Sağ ol. Ya baba zaten Türklerde böyle sevgi ve
Koruyan kollayan.
saygı evet karşılayan bir laf. Her baba lafı güzel diyebilirsiniz abi.
Tabii
Şimdi
zaten
ben de size abi derim ara sıra abi bak.
baba konusunda kültürde, geçmişte, tasavvufta da var. Yani Bektaşilerde ve Kadirilerde buna baba diyorlar. Hatta bu baba eski adı da eski babaymış aynı zamanda. Nasıl
Evet.
haline gelmiş onu da bilmiyorum ama babayla başlayan ya da sonunda baba olan bütün yerleşmeler de eski Bektaşi'ye de Kadri köken taşıyorlar Balkanlar'da. Ama işte tabii ki bu bilhassa Batı Balkanlara doğru Bektaşiler ağırlıklı olduğu için Kadriler genelde pek fazla yok. Yani o da eksik olsun işte. Yani bir tane eksik olmuş ne hiçbir zararı da yok.
Ya
Öyle
bak
aslında.
Konu konuyu açıyor. Baba Eski deyince aklıma geldi. Şimdi Baba Eski'de çok güzel bir cami var. Bu camiyi Kazım Dirik Paşa var. Trakya müfettişiyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trakya müfettişiymiş. Aynı zamanda birçok bölgede valilik yapmış biri. Bulgarlar bu Baba Eski'deki camiyi yakıp yıkıyorlar. Daha sonra bu camiyi onarıp ibadete açmak Kazım Paşa'ya ne diyelim? Kazım Paşa sayesinde oluyor.
Şimdi bunun nüfus alacağınızı merak ediyorum.
Abi
Ben de şu anda tam aynı şeyi düşündüm hocam. Evet
Nüfusa
devam
şöyle
sendeyiz.
bağlayacağım. Bu Kazım Paşa Trakya'da dolaşırken, o zamanlar tabii Türkiye'nin nüfusunu arttırmak için kampanyalar düzenleniyor. Bir de Trakya çok böyle ağacı olmayan bir bölge. Genellikle işte Kırklareli taraflarında ağaçlar var o zaman. Kazım Paşa bir Trakya'da bir köye gidiyor. Diyor ki herkes diyor nüfusunu evdeki diyor nüfusuna göre diyor ağaç dikecek diyor. Seneye diyor kontrol edeceğim diyor.
Vay.
İşte mesela bir evde 10 kişi varsa 10 tane ağaç dikecek. 5 kişi varsa 5 tane ağaç dikecek. Ertesi sene tekrar gidiyor köye. Köyün ağasını çağırıyor. Köyün ağası geliyor. Zengini yani. Trakya'da ağa olmaz da. Köyün zengini diyelim geliyor. Diyor kaç tane diyor ağaç diktin? Vallahi diyor ben diyor iki tane çocuk var diyor paşam diyor ben de diyor. Bir de karı diyor dört ağaç diktim diyor. Dördü de diyor tuttu diyor. En son işte herkes böyle sayıyor. En son köyün çobanı geliyor. Sen kaç tane diktin evladım diyor. Vallahi ben de diyor 10 tane çocuk var diyor paşam diyor. Bir de karı diyor 12 tane ağaç diktim ama diyor bir tanesi tuttu diyor. Ulan diyor adam diyor 4 tane dikmiş diyor. Dördü diyor tutmuş diyor. Sen diyor 12 tane ekmişin diyor. Bir tane tutmuş diyor. Çobana
Bu
çoban da
arada
diyor ki
Ünal abicim bir saniyeni isteyebilir miyim?
tabii.
Abicim hoş geldiniz. Emre Bey. Emre Bey. Emre Bey zannedersem tam bağlanamadı hocam. Evet Ünal abi sendeyiz.
Çoban da diyor ki ya paşam diyor zenginin diyor diktiği diyor fakirin diyor öptüğü tutarmış diyor.
Çok güzel. Evet.
Tamam, onun
Tam
için bende 10 tane çocuk var diyor.
gece 12'den sonralık güzel bir şey oldu.
Evet, bu podcast'imizi gece 1'de yayınlayalım hocam. Ben
Evet, gece bir. Buradan şunu bağlayacağım.
Evet.
Cumartesi gecesi 1. Evet.
Dünyada nüfusları arttıran esasında az gelirli, dar gelirli insanlar zenginleştikçe nüfuslarda azalma oluyor. Bizim Trakya'dan zamanında işte Makedonya'dan, Balkanlardan göç eden göçmenler bizim dedelerimiz yani 10 tane 12 tane çocukları varmış. Şu anda bir tane 2 tane zor yapıyorlar.
Tabii.
Onun için
Evet.
nüfus önemli. Nüfusu da arttırmak böyle insanlar sosyal durumları yükseldikçe nüfusta azalma oluyor.
O neden biliyor musunuz?
Neden hocam?
Hani her zaman böyle bir geyik vardır ya derler işte ya canım işte Türkiye'de baksana nüfus artışı hızı var. Avrupalılar çocuk yapmıyor falan vesaire. Kardeşim çocuk yapmaktan daha kolay bir şey yok yani. Dünyada malzemesi bu kadar bedava olan bir şey, başka bir şey daha yoktur herhalde. Yani yeterli zamanı varsa, iki kişi varsa çocuk da oluyor doğal olaraktan. Ama çocuk yapmada şöyle bir olay var. Çocuk yapmaya kimsenin takati yetmiyor falan diye bir şey yok. 70 yaşındaki adamın da çocuğu oluyor. Ama daha kadının sosyal hayata ve ekonomik hayata karışmasıyla ters orantılı bir şey bu. Yani kadın mesela kadının çalışmasının iyi tarafları var, kötü tarafları var tabii ki ama kadınlar ne kadar çalışmaya başlarsa o kadar doğurganlıkları düşüyor. Doğurganlıktan kastettim matematiksel. Şimdi 16 eskiden kaç yaşında evleniyorlarmış mesela?
Evet.
45 yaşında çocuğu oluyor. O kızcağız 25-30 yaşına kadar en az 7-8 tane doğuruyor. Onların da 2-3 tanesi ölse 5 tanesi yaşıyor. Bir de böyle var çünkü doğum sarılığı eskiden çok tedavi edilebilen bir şey değil. Çocukların büyük bir kısmı telef oluyor tabii. Telef olmak da gerçi koyun keçi için kullanılır da telef demeyelim. Zayi oluyor. 15 tane doğuran bir kız, işte 5 tanesi vefat ediyorsa 10 tanesi yaşıyor. Çoğu kişi de vardır bu. Ama tabii kadının ekonomik hayata katılmadığı dönemlerde bu böyle. Ya da katıldığı ama işte primer sektörlerde, hani tarlada, çiftte, çubukta, hayvancılıkta, bağcılıkta, bunun gibi şeylerde çalıştığı. Kadının ev kadını olduğu bölgelerde de tabii ki bu yine nüfus artışı var. Ama sosyal hayata katılım olduğu ölçüde ne oluyor bir defa? Sana 4-5 aylık bir emzirme süresi veriyorlar. 4-5 aylık da bir doğum. Ne oldu? En fazla 10 ay kurtarabildin. 10 ay kurtarabiliyorsun ama iki tane sıkıntı var burada. Bir, şirket daha fazla izni, sen de bakıcı tutmak zorunda kalıyorsun. O bakıcının da ciddi bir mali külfeti var. İki, şirket sana izin verse bile terfiden geri ve şeyden geri kalıyorsun. Yani o yükselmenden geri kalıyorsun. Benim konuştuğum ne kadar böyle Avrupalı arkadaşım varsa hepsi şey diyordu. Yani tamam, hani biz çocuk yapmak istiyoruz. İkinci çocuğu yapmak istiyoruz da diyor. Mesela işte karısı, hani karım dur zaten ilk çocuğu geçebiliyoruz diyor. İşte efendim bir yandan ev taksidimiz var diyor. Bir yandan şu var, işte Phuket'e gideceğiz, oraya gideceğiz, buraya gideceğiz. İkinci çocuk için daha hazır değiliz diyor. Yani bu hazırlanma süresi tamamen hani well-being dedikleri bu ekonomik şeyde, ekonomik iyi durumun sağlama alınmasıyla orantılı bir şey bu. Bak mesela Elon Musk, ne güzel adam, 5 tane, ben resimde 5 tanesini gördüm. Belki daha vardır arka taraflarda, sağda solda böyle gezinenler. Belki gayrimeşru da bir o kadar vardır, bilmiyorum da. Elon Musk'ın mesela 5 tane var. Allah daha çok versin. Şimdi kendisi zaten geçenlerde ne dedi? Dünya nüfusunun dedi, işte dünyayı bekleyen işte tehlikelerden falan böyle bahsediyor. Yani dünya eğer artmazsa devam edemeyecek gibi bir şey söyledi. Nüfus artışı dünyadaki hani medeniyeti koruyan bir şey manasında bir şey söyledi. Eğer nüfus artmazsa medeniyet çökecek. Şimdi bu insanların aklı bunu pek almıyor maalesef, ama şöyle bir gerçek de var. Bir yerde eğer nüfus artıyorsa orada iş olanakları vardır. Orada sektörel rekabet vardır. Yani nüfus artışının olmadığı yerlerde iş olanakları olmuyor. Şimdi nüfus kendi ekmeğini meydana getiriyor gerçekten. Ama hani Hindistan'a bak mesela. Hindistan'da. Çünkü dinamik bir nüfus. Hindistan, Amerika'nın 600-700 milyon dolarlara mal ettiği, ne 600-700 milyon dolarlara diyorum, affedersiniz, milyar dolarlara mal ettiği Mars şeyine, Mars'a gönderdikleri bir insansız uzay aracı vardı. 70 milyon dolara mal ettiler. Yani Hindistan'ın bu nüfusunun bir avantajıdır mesela. Tabii bir yandan da gelişmeye devam ediyor, bir yandan da üretmeye devam ediyor. Açlık yok mu? Var. Ama bunu şöyle değerlendiriyorum ben daha çok. Hani kovandaki arıların hepsinin vazifesi aynı değildir. Yani bütün arılar kraliçe olmak zorunda değil. Bazı arılar işçi arı, bazı arılar da erkek arı. Bunların hepsinin vazifesi var. Nüfus içerisinde de böyle maraba nüfus diye gördüğümüz nüfusun birazcık daha işte onlardan biraz daha iyi durumda olan mavi yakalılar ve onlardan daha iyi durumda olan beyaz yakalılar. Bunların oranları kötü. Yani maraba nüfusun fazla olduğu ülkenin bile aslında bir avantajı var. Ciddi bir avantajı var. Mesela Ukrayna'ya baktığımız zaman nüfus büyük ölçüde durağan, hatta durağanın da altına giriyor. Nüfus kaybediyorlar. O nüfus kaybetmenin de iki tane şeyi var. Etkeni var. Bir, alkol ve buna bağlı olan hastalıklardan ölüyorlar. İki de Ukrayna dışarıya çok fazla göç veriyor. Ukraynalıları da insanlar genelde almaya eğilimli. O konuya ayrıyetten gireceğim. Niye almaya eğilimli diye. Batı Avrupa mesela Ukraynalıları Türklere göre tercih ediyor. Orta Doğulları göre tercih ediyor. Niye? Çünkü kendisine kültürel olarak yakın. Niye? Çünkü bir komünizm dönemindeki bir teknik altyapıları var. Teknik donanım var. Seni istemiyor. Onu istiyor.
Peki
İnsanlar
hocam
bir
bir şey soracağım.
de...
Dinle alakası var mı?
Ya çok fazla yok. Dinle alakası niye çok fazla yok? Boşnakları da alıyorlar. Boşnaklar Müslüman değil mi? Müslüman. Arnavutlar Müslüman değil mi? Müslüman. Kosovalar da Müslüman. Kimse böyle dini sormuyor zaten. Yani o ülkelerin kültürel olarak yakın olması, aynı zamanda biraz daha hani compatibility diyebileceğimiz adam, donanımlı adam istiyor. Dilden anlayan adam istiyor. Dile öğrenmesi yatkın olan ya da yani Fransa'da olduğu gibi kafa kesmeyecek herifler görmek istiyor. Ne oldu? Fransa'da bir öğretmenin kafasını kestiler, değil mi? Böyle bir şey tabii ki travma. Ama bunu bile göçmene göçmen demek, zenciye zenci demek suç bazı Avrupa ülkelerinde. Yani mesela İsveç'te bu discrimination yasaları o kadar etkili ki kimse birisi göçmen diye ya da işte birisinin ten rengiyle, saç rengiyle, şu suyla bu suyla ya da otobüste iki tane Arapça konuşan insana birisi bir laf dediği zaman insanlar tepki veriyor. Yani sadece yasalardan korkmuyorlar artık. O yasaların ruhunu da içselleştirmişler aynı zamanda. Böyle de bir durum var. Bunlar da göçmen nüfusu çok çok fazla olan ülkeler. Yani İsveç aslında aralarında en fazla göçmen nüfusa sahip olan belki ülkedir diyeceğim. Çünkü İsveç'in 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren gelişen bir göç alma hikayesi var. Nüfusunun %30'undan fazlası aslında göçmen. Yani o 9 milyon civarında bir nüfusu var. %30 ve %30'dan fazlası hatta. Çünkü Alman göçmeni var, şu var, bu var. Finlandiyalı göçmen var. Daha sonra 90'lı yıllarda Boşnakları adlar 100 binden fazla Boşnak yaşıyor. Yine Türkler de 100 binden fazla. Iraklılar geldi 90'lardan sonra. Şimdi Sri Lankalılar geliyor, Somaliler geliyor. Habire gelmeye devam ediyor. Hatta Somaliler çok enteresan. İsveç'te en tembel toplum olarak biliniyorlar ama bir Somalilerin tembelliği hakkında birisi bir şey dedi. Adamı gazeteden kovdular. İşte tembel Somaliler gibi bir laf söyledi. Niye? Çünkü 100 tane Somaliliden 90 tanesi şey yapıyor, sosyal yardım alıyor. Boş boş geziyorlar. Yani İsveç'te, Stockholm'de gördüm bunları, Gothenburg'da gördüm, Malmö'de gördüm, Karlstad'da gördüm, Gävle'de gördüm, Falun'da gördüm. Nerede Somalili varsa hepsi şey. Ama Sri Lankalılara bakıyorsun. Şu kelimemi arkadaşlar affetsin. Eşek gibi çalışıyorlar Sri Lankalılar. Ama Somaliler tembel. Gelmişler. Bir evde 18 tane Somalili çıkardılar. 18 tane Somalili, 3 tane aile yaşıyormuş evde. Niye işte o ev şeyi ev ödeneğini falan vesairesini alıyorlar. Çocuk ödeneğini alıyorlar ama birazcık kendilerine para biriktirmek için böyle yapıyorlar. Yani Somali tabii bu örnekleri gördükleri zaman Somalili, Iraklı, şuralı, buralı vesaire. Adam tabii ki bunları almak istemiyor. Kimi alıyor? Polonyalıyı alıyor. Kimi alıyor? Belaruslu'yu alıyor. Ukraynalıyı alıyor. Yani nüfus konusunda daha söyleyecek çok şeyim vardı. Size teslim ediyorum sözü. Emre Bey
Tamam.
geldi mi?
Ben Emre abi bir hoş geldin demek istiyorum. Emre abicim selamlar, hoş geldiniz. Emre abi mikrofonun açık olmayabilir mi? Şu anda bizi duyuyorsun diye tahmin ediyorum.
İnsanlar olmayan bir Emre abiye konuştuğunu düşünecekler.
Vallahi yemin ederim bizi burada havada bıraktınız. İnsanlar bu çocuk şey mi, kafayı mı isteyecek? O zaman şöyle Balkanlara biraz döneyim hocam ben müsaadenizle.
Tabii, lütfen.
Size göre Balkanların en çok pik yaptığı nüfus dönemi hangi dönemde? En çok böyle nüfusunun boşaldığı dönem hangi dönemde?
Valla tabii Balkanların nüfusunun pik yaptığı dönem bence. Şimdi bir defa Osmanlı dönemi falan diyemeyeceğiz. Niye? Çünkü o zamanlarda birçok hastalık bilinmiyor. Birçok hastalığın sebebi de bilinmiyor. Tedavisi de bilinmiyor. Doğum sonrası sarılıktan ölenler var. Şeker hastalığından ölenler var. Koleradan ölen, tifüsten ölen, şundan bundan ölenler var. İşte veremden ölenler var. Var da var. Ama sağlık olanaklarının gelişmesi işte modern çağda başlıyor. Bu da bilhassa sağlığa erişim. Komünizm zamanında zirveye ulaşıyor. Şimdi
Evet.
komünizm pek haz ettiğim bir yönetim değil ama komünizmin Balkanlara çok ciddi faydaları olmuş. Onu da açık açık söylememiz lazım. Yani mesela kasaba hayatının ve bilhassa kent hayatının rayına oturması, sektörlerin oturması, halkın eğitilmesi en çok komünizm zamanında insanların faydalandığı bir şey olmuş. Bak 1878 civarında Bulgaristan'da bir şey yapılıyor. Çalışma yapılıyor galiba. Osmanlı'nın belgelerinde geçiyordu herhalde bu. Türklerin de okuma yazma oranı %6 çıkıyor. Bulgarların da %6 çıkıyor. Şimdi 1935'lerde Bulgaristan yapıyor tekrardan bir analiz. Türklerde yine %6, Bulgarlarda işte %30'lara falan %40'lara çıkmış. Çok ciddi bir fark var. Mumin Hoca'dan Mumin İsov, Mumin Yaşarov İsov bizim enstitümüzde çok kaliteli bir tarihçi aynı zamanda. Esas rakamları ondan alır sonra tekrardan kontrol ederim. Sonra 1970'lerde bu sefer şey yapılıyor. Bir sayım daha yapılıyor. Türklerde yani artma var İşte yani yüzde tam hatırlamıyorum ama Bulgarlarda artık %90'ı aşmış. Biliyor musunuz? Bu şu demek. Biz oradaki eğitim olanaklarını kaçırmışız. Ama o eğitim olanaklarını da neyle yakalamışlar? Komünizmle yakalamışlar. 1945'te komünizm herkesi de alıyor o okullara. Ve Türkleri de eğitiyor, Bulgarları da eğitiyor. Çünkü idealleri gereği ötekileştirme yapmaması gerekiyor. Bunu da yaparken de Türkler de o zorunlu eğitime tabi tutuluyorlar. Ve oran hızla artmaya başlıyor. Bu, mesela Yugoslavya'da komünizm döneminde Türkçe gazeteler var. Türkçe çıkarılan gazeteler var. Türklerin kara kaşını kara gözünü sevdikleri için değil bu. Ana dilde eğitim vererekten komünist ideolojiyi yaymak. Ama insanların da kültürel olarak şey yapmış oluyorsun. Yani A noktasından B, C, D değil işte K noktasına getirmiş oluyorsun. Çok ciddi bir mesafe kat etmiş oluyor. Balkanlardaki okuryazarlık haritası vardır. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun elinde kalan bölgelerde okuryazarlık oranları çok yüksek. Slovenya'da, Hırvatistan'da %90 üzerinde. Hatta ve hatta Sırbistan'ın yukarısındaki Vojvodina kısmı Avusturya Macaristan idaresinde kalmış olan bir bölgedir uzun yüzyıllar boyunca. Vojvodina Sırpları Osmanlı bölgesinde kalan Sırplara göre okuryazarlık 3 kat daha fazla. Fakat Osmanlı coğrafyasında kalanlara bakıyorsunuz. İşte Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya vesaire. Yani buraları Nuh'un gemisi gibi. Maalesef eğitim çok ciddi bir şekilde kaçırılmış. Okullaşma yapılamamış. Bulgaristan'da da yapılamamış. Bosna Hersek'te de yapılamamış. Hani Bosna Hersek aralarında en fazla oranın yüksek olduğu yerlerden birisi. %9, %10'larda bir şey seyrediyor. O zamanlarda Anadolu'da %5'in altında tabii ki. Balkanlarda okuryazarlık oranı yine yüksek ama Avrupa ile karşılaştırılamayacak derecede düşük. Bir tane fotoğraf vardı. Bir Bulgar müfettiş bir Türk köyünü ziyaret ediyorlar. Ve Türk köyünde öğretmen onları karşılıyor. Köy öğretmeninin başında böyle bir sarık, ayağında yani bu Ankara lastiği dediğimiz değişik böyle çarığa benzeyen lastik böyle bir ayakkabı. Ama Bulgar müfettiş ve karısı, Bulgar müfettişte melon şapka var. Karısının kafasında işte tüylü çiçekli şapkalardan birisi var. Yıl 1930'lar. Yani orada fotoğrafı ortasına çizgi çeksen, Türk köy öğretmeni 1800'lü yıllarda yaşıyor. Bulgar gerçekten zamanında yaşıyor. 1930'larda, 1940'larda yaşıyor. Bu tabii ki Bulgaristan'daki 1930'larda Türk okulları varken, yani Türk cemaat okulları varken, eski alfabeyle eğitim yapıyorlar efendim, din eğitimi, birlikte veriliyor din eğitimi ve normal okuryazarlık eğitimi. Ama çağın çok çok gerisinde, müfredat çağın çok gerisinde. İşte komünizm bu dengesizliği değiştiriyor. Orada böyle Müslümanlara da biraz eşit eğitim imkanı veriyor. Şimdi en önemli noktaya geliyorum. Bu anlatacağım noktanın da dışında komünizmin hiçbir faydası yok. O noktada şu. Şimdi biz Türkiye'de biliyorsunuz 83 milyon civarında bir nüfus var. O nüfusun tamamı da yani eğer tabii insanları sınıflandırmak doğru bir ifade değil ama burada biz bize konuşuyoruz. Bunu da söyleyelim. Vasıfsız nüfus yani birden 10'a kadar eğer insanları sınıflandıracak olursak vasıflı olma durumlarına göre, donanımlık durumuna göre Türkiye'deki nüfusun yarıdan fazlası 1 ve 2 kategorideki nüfuslar. 1, 2 kategoride nüfus. 9 ve 10 yani en üst diyebileceğimiz vasıflı nüfussa bu da az. Ortada ise yarı vasıflı diyebileceğimiz işte az tecrübeli ya da efendim profesör olmuş da dil bilmiyor ya da bir şekilde öğretmenlik yapıyor ama KPSS'yi kazanmış ve yani lanet ederekten işini yapan tipler de var. Bütün öğretmenlerimiz böyle değil ki tabii ki. Hepsini asla kapsamaz. Tenzih ediyorum. Ama yani tutup da harita üzerinde birkaç tane komşumuz olmayan ama yakın bölgedeki ülkeleri gösteremeyen insanlar var maalesef. Ne oluyor? Çünkü herhangi bir şeyde Anadolu'daki bir üniversitede ne yapsın çocuk? Yani ona da öğretmenlik yapan tipler de onları da biliyoruz. Onları da aşağı yukarı tanıdık. Hocaları ne ki onlar ne olsun? Üniversiteye kazandıkları yerler böyle dağın taşın ortasına kurulmuş yerler. O oralara giden hoca olarak gidenler de tabii ki niçin gider adam yani maaşı olan bir iş diye gidiyor. Çok böyle kapasitesi yüksek olsa zaten öyle bir yere gitmez belki. Var yani böyle değişik hocalar da gördüm. Ben birkaç tanesiyle de görüştüm hatta. Adam bana şey bunu özellikle söylüyor. Hocam hani Sivas Topol'un Sivas'la bir alakası olmalı. Ben bu konuda bir araştırma yapmayı düşünüyorum diyordu. Hocam hiç Sivas'la hiçbir alakası yok dedim yani. Hatta Sivas Topol değil, Sevas Topol'dur ona diyordum. Kafayı yakmış. Dağıstan'daki Mahaçkale'yi de alakası olması lazım diyordu. Hocam dedim yani fasulye ile embriyo da birbirine benziyor ama büyüttüğün zaman ortaya bebek çıkmıyor yani sonuçta. Böyle tipler de var. Şimdi Türkiye'deki bu işe yaramaz demeyeyim de vasıfsız nüfus çok fazla. Ama Balkanlara geliyorsun. Balkanlardaki vasıfsız nüfus az abi. Az. Oralardaki çok olan nüfus 3, 4, 5, 6. kalite. Yani orta nüfus diyebileceğim nüfus. Tekniker yani illa da teknik bilimleri kastetmiyorum hani. Ama hani kuaför de olsa ben ona teknik nüfus diyorum. Bu nüfus o kadar fazla ki bilhassa 35 ila 60 arası nüfusta yani işte komünizmi görmüş yaşamış olanlarda çok fazla. Ve Avrupa tabii ki ihtiyacı olan sektörlere bunları uygun görüyor. Yani vasıfsız nüfus vasıfsız adamı niye alsın? Bilim hareketlerde efendim o ülkenin kültürüne adaptasyonu sıkıntı, şu su sıkıntı, bu su sıkıntı. Ama Balkanlardaki insanları ve Doğu Avrupa'daki insanları ben onu da özellikle altını çiziyorum. Yani Balkanlar mı Doğu Avrupa mı dersen Avrupa için ikisi de birdir. Ama Doğu Avrupa onlar için birazcık daha tercihtir. Çünkü niye biliyor musunuz? Doğu Avrupa ağzını açmış Avrupalı olmak için bekliyor. Yani bütün ben hani Rusya'da ve Ukrayna'da gözlemlediğim bir şey var. Rusya'da, Ukrayna'da Alman olmak istiyor abi. Alman şarkılarını dinliyorlar. Almanya'daki pop müzik gruplarını ülkeye davet ediyorlar. 1990'larda yani adını duymadığın, bilmediğin Alman sanatçılar Rusya'da gırla gidiyor. Ve çok seve seve dinliyorlar. Oralarda hala 1700'lerde Petro'nun Almanlaşma çağını başlattığı zamanlardan itibaren devam eden bir gizli bir Alman hayranlığı var. İkinci Dünya Savaşı'na rağmen böyle bir şey var. Rusya'da ve Ukrayna'da ama tabii ki Rusya'nın şartları farklı. Ukrayna Cennet,
Tabii.
Romanya örneği var karşımıza. Romanya'da hakeza öyle. Oraları dediğim gibi ağzını açmış Avrupalı olmak için can atıyor. Balkanlarda da böyle bir şey yok. Avrupalı olmak için can atma olayı yok. Balkanlar kendi yağında kavrulan bir bölge ama çok yakın olduğu için Avrupa'ya, Avusturya'ya çok yakın olduğu için göç veriyor. Mesela göç vermemesi gereken Hırvatistan aralarında en iyi durumda olan ülkelerden bir tanesi. Şimdi diyeceksin ki Hırvatistan o kadar iyi durumda olmaması lazım. Yani Yunanistan'ın daha iyi durumda olmaması. Doğru. Yunanlar Hırvatlara göre daha fazla kazanıyor. Ama Hırvatistan'daki hayat Yunanistan'a göre bir parça daha ucuz. Hırvatistan bir parça daha şanslı. Çünkü arka tarafında Avusturya var. Avusturya'nın deniz ticaretini, şusunu busunu yapacakları, yürüttükleri limanları var. Uçsuz bucaksız kıyıları var, adaları var. Yani Balkanların ya da daha doğrusu Batı Balkanların Yunanistan'ı gibidir Hırvatistan. Ama o güzel coğrafyaya ve güzel jeopolitik avantaja rağmen Hırvatistan'da son 25 sene boyunca 200 bin civarında insanını kaybetti. Kaybetti derken nasıl kaybetti? Yurt dışına göç veriyor. Zamanında Şili'ye, Arjantin'e gitmiş Hırvatlar mesela. Güney Amerika Hırvatları var. Yani on binlerce Hırvat yaşıyor Güney Amerika'da. Ama o apayrı bir dönem. Bilhassa Yugoslavya Savaşı'ndan sonra Avusturya'ya giden Hırvatların sayısı çok fazla. Avusturya'nın zaten kendi içerisinde bir Burgenland Hırvatları var. Burgenland civarında yaşayanlar var. Hatta Hırvat siyasetçiler var. Hiç zerre kadar Hırvatça bile bilmeyen Hırvatlar, anlaşmış Hırvatlar var. Hatta ve hatta İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunda savaşan Hırvatlar vardı. Kim vardı mesela? Lothar Randulic vardı. Ondan sonra tabii şeyi hiç saymıyorum. Yani Hırvat faşist devletinin başındaki Ante Pavelic mesela Hırvat Nazi devleti. Onu da saymıyorum ama Hırvatlar Almanya ile çok ciddi müttefik bir ülkeydi. Almanlarla göbeği bir kesilmişçesine kaderlerini bağlamışlardı. Ve eski kuşağın da önemli bir kısmı Almancayı biliyordu. Tabii bunun da sebebi var. 1683'te Karlofça'da Hırvatistan'ın önemli bir kısmını kaybettiğimiz zaman zaten Hırvatistan'ın bir kısmı Avusturya'ya bağlıydı, bir kısmı da Osmanlı'nın elindeydi. Bizim taraftaki kısım Müslümanlar yaşıyordu, İslam'ı kabul ediyorlardı vesaire. Ama biz kaybedince 150 ya da 170 yıl sonra Hırvatistan kaybedince de Avusturya tekrardan buradan düzenini kurdu. İnsanlar da Avusturya sınırında kaldığı için onlarla kültürel etkileşime girdiler ve onların dilini bayağı bir aldılar. İşte bu Almanlarla kültürel yakınlığın olması Hırvatlara Hırvatlarda okur yazarlığı, okullaşmayı çok geliştirdi. Ben şey derim bazen, Alman beşiğinde sallanmış Slav bebeği derim. Gerçekten de öyledir. Slav bebeği aslında Slovenya'dır. Slovenya onlara göre çok daha Avrupalı. Hatta hiçbir Balkan refleksi yok adamlarda. Yani bir Sloven ailesi nin tavrı bir Balkanlıya göre çok farklı. Yani kızın erkek arkadaşı gelse beraber odaya çıksalar adam böyle hiç dönüp arkasına bile bakmaz yani. Kız yukarıda ne yapıyorsa yapsın. Ama aynı şeyi şöyle bir Sırp ailesinde yaptığın zaman Sırp şöyle bir ayağa kalkar, en azından bir kızı kenara çeker söyler, der ki yani yaramazlık falan yapmayın der. Ama bu tabii Arnavut'un diyeceği bir şey değildir. Yani Arnavut o yukarıda tutar adamı deşer, içinden geçer çocuğun. Balkanları da Balkanlık refleksi dine göre değişiyor. Osmanlı idaresinde kalmaya göre değişiyor. O idarenin içerisindeki kendi coğrafyasındaki adetleri, gelenekleri, göreneklere göre ağırlaşıyor ya da daha da relakslaşıyor. Bu ayrı bir konu. Hırvatlarda da Avusturya'nın dibinde olmaktan dolayı yani 1,5 saat mesafede. 1,5 saat mesafede yerleri var. 1 saat mesafede bölgeleri var Hırvatistan'ın. Bir saatten bile daha az olduğu söylenen yerler var. Arada incecik bir Slovenya var. O Slovenya'yı geçtiği zaman Avusturya'ya. Ne oluyor? Adam Hırvatistan'da 700 euroya çalışacakken, ki 700 avro Bosna Hersek için çok iyi bir paradır ama Hırvatlar 700 avroya böyle burunlarını kıvırarak bakıyorlar. Ne yapıyor? Pizza hamuru bile karıştırsa Avusturya'da yani 1500 eurodan az bir para eline geçmez. İşte bu yakınlıktan dolayı göç ediyorlar. Durumun ağırlığından dolayı değil. Senin yakınında çok ciddi bir cazibe merkezi var. Her zaman göç sebepleri çok ağır sebepler değildir. Bazen de kendi ülken güzeldir ama burnunun dibinde de yakın cazip bir unsur vardır. O yüzden giderler. Şimdi son noktayı koyuyorum. Orada lafı teslim ediyorum. Dolayısıyla biz vasıfsız Doğu Avrupa ve Balkanlar teknik eleman bolluğundaki ülkeler olduğu için Avrupa'da bu nüfus şeyine eksiğini bunlardan karşılamaya çalışıyor. İngiltere neredeyse birkaç milyonun üzerinde Polonyalı doldurdular İngiltere'ye. Londra'da artık Londra'da İngilizce öğrenip de dünyaya dağılmış ve İngilizce öğretmenliği yapan, İngilizce native speaker hocalığı yapan yabancı hocalar var dünyada. Polonyalı. Hatta İngilizler espri yapıyorlar. Diyorlar ki yani işte eskiden Londra caddelerine Scots aksanı konuşan Scots, yani İskoçların değişik İngilizcesine Scots diyorlar. Eskiden Scots aksanı konuşan İskoçlar doldururdu. Daha sonra Hintliler doldurmaya başladı. Daha sonra da şimdi de ise Lehler, Polonyalılar dolduruyor diyorlar. İşte o nüfus o şekilde şey yapılıyor, ikame ediliyor. Zaten adamların istediği amele nüfus yok. Kim amelelik yapacak? İnşaat sektörü yok zaten. Yani nüfus artmıyor ki yeni inşaatlar dikilsin. İnşaat konusunda çok ciddi rant yoktur Avrupa'da. Bu yüzden de amele nüfus istemiyorlar. Ne istiyorlar? Avrupa'daki en büyük sektörü söyleyeyim ben mesela size. Bu asil centrum dedikleri yaşlı bakım evleri. Yaşlı bakım evlerinde çalışacak hemşire arıyorlar bol bol. Artık şu anda en büyük sektörlerden bir tanesi o. Ve yaşlı bakım evlerinde de bazı ülkeler kendilerini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bulgaristan gibi, Hırvatistan gibi. İşte gelin biz de yaşlı bakım evleri kuruyoruz. Denizin kenarında efendim güzel yeşil dağlara bakan manzaralarda. Almanya'dakinden daha konforlu. Aynı zamanda daha ucuza mal oluyor. Şimdi bunun gibi de bir sektör var. Balkan ülkeleri de biraz Avrupa'nın yaşlılarına bakıcı bir nüfusa doğru yöneliyorlar. Bir şekilde kapital birikimi Avrupa'da, nüfus da yaşlanma da Avrupa'da.
Tamam, ben buyurun hocam.
Adam da bunu yapıyor. Yani nüfusun artması güzel bir şeydir. Artması güzel bir şey. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Ama nüfusun azalması ve hani kapital birikimi oldu Avrupa'da ama bir daha azalmış olan nüfusu arttıramıyorsun. Çünkü nüfus artışı böyle bir şeydir. Yani insanlardaki İnsan, kadını ne kadar sosyal hayata, ekonomik hayata entegre edersen o kadar doğurganlık azalıyor. Bir kere doğurganlık azaldığı zaman da artık bu gelenek halini alıyor. Yani halasız, amcasız, teyzesiz büyümüş olan çocuklar çok fazla çocuk yapamıyorlar. Bir de zaman çok önemli. İnsanların yürüyüşlerinden bile anlayabilirsin. Türkiye'de insanlar biraz daha yavaş yürür. Arap ülkelerinde çok çok yavaş yürürler. Ama Avrupa ülkelerinde hızlı yürüdüklerini görürsün. Hollanda sanki bir yere yetişecekmiş gibi. Niye? Çünkü zaman artık zaman çok önemli. Zaman en önemli kavram. Ve çocuk bu zamanın önemli bir kısmını işgal ediyor. Ben de mesela hani çok çocuk severim ama şartlar değil yani. Kadının sosyal hayata, ekonomik hayata entegrasyonudur önemli olan. Teşekkür ediyorum. Çok sıktım. Nefes de alamadım
Yok
aynı
yok.
zamanda. Diğer arkadaşlara veriyorum.
O zaman ben Ünal abiyle devam edeyim. Ünal abi, Bulgaristan nüfusunun sence son zamanlardaki değişimine ne de düşünüyorsun abi? Bir şey söyleyeceğim. Ben yakın zamanda isim vermeyeceğim. Bir şehre gittim Bulgaristan'da. Orada bir tane siyasetçi vardı. Emre abi galiba telefondan senden geliyor hışır
Abi isim
hışır.
versene
Yok
ya.
ben de.
bir an Varna söyleyeyim hocam. Varna.
Güzel.
Varna'da da bir tane belediye şey meclis üyesi. Bir hışır hışır ses geliyor ama onu bir stoplayabilir miyiz?
Bir yandan çikolata
Afiyet olsun hocam. Şimdi
diliyorum. Abi o
Varna'da bir
kadar
tane
çok konuştu ki adam, tamam mı? Enerji harcadı.
Tamam da Varna'dan şimdi açacağım konu daha başka. Şimdi dedi ki bana Varna'daki belediye meclis üyesi. Ben demiştim ona hocam dedim neden dedim bu yayınladığınız video kliplerde çok fazla efendime söyleyeyim biraz daha böyle erotizm var. Yani neden bu kadar çıplaklık ön planda müzik kliplerinde? Dedi ki ülkenin nüfusu gün geçtikçe o kadar azalıyor ki üremeyi arttırmayı teşvik etmek istiyoruz dedi. Çok şaşırmıştım. Doğru yanlış bilmiyorum tabii dediğini. Belki benimle kafa da yapmış olabilir. Fakat hiç öyle anlatmıyordu bana anlatırken. Şimdi Bulgaristan nüfusunun böyle bir down olması hakkında senin düşüncen nedir abi bu konu oraların uzmanı olarak? Senin de bir fikrin alabilir miyim?
Ya şimdi bak, Bulgaristan'da nüfusun en kalabalık olduğu dönem, Yüksel Hoca'nın da dediği gibi işte 1950'lerden sonra, 1970'li
89.
yıllarda falan. O
89 birden.
da şundan dolayı görece böyle bir eskiye göre, yani İkinci Dünya Savaşı öncesine göre bir refah artışı var Bulgaristan'da o dönemde. Ondan sonra bir de kapılar kapalı abi. Adamlar gidemiyorlar bir yere yani. Yani mesela sen orada ailesin. Diyelim yurt dışında bir yere tatile gideceksin. Ailenden biri Bulgaristan'da kalıyor. Yani hep beraber gidemiyorsun falan yani. Sosyalist ülkelerde öyleydi. Adamlar gidemiyorlardı. Kapılar açılınca 89'dan sonra yani böyle kilitli bir yerde kalmış bir canlıyı düşün. Nasıl kaçıyorsa bu Bulgaristan'daki insanlar da değişik ülkelere gitmeye başladılar. Ya bir de Balkan ülkesi insanı neşelidir. Yani böyle canlıdır yani, hareketlidir, böyle eğlenmeyi sever, rahatı sever, tamam mı? Yani parasını yer ondan sonra. Şimdi sosyalizm döneminde genellikle Balkan ülkeleri, Yunanistan haricinde sosyalist ülkeler olduğu için daha böyle içine kapanık ülkelerdi. İşte sosyalizmden sonra kapılar açılınca tabii böyle Batı Avrupa'daki eğlenceli hayata koştular. Onun için Bulgaristan'da bir nüfus azalması oldu. Bir de çalışma koşullarından dolayı Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Bulgarlar olsun, Romenler olsun, Avrupa'da çalışma hakları doğdu. Ondan sonra tabii para da iyi. Mesela şimdi Bulgaristan'da adam yazın şeye gidiyor. Portekiz'e gidiyor, portakal toplamaya. İşte İspanya'ya gidiyor çalışmaya. İngiltere'ye gidiyorlar restoranlarda çalışmaya. Belçika'da mesela çok yoğun bir Bulgar nüfusu var. Ondan sonra para kazanmak için gidiyorlar ve sonra tekrar hepsinin de o yurt dışına gidenlerin hepsinin de aynı bizim gurbetçiler gibi, Almanya'ya giden işçiler gibi, Bulgaristan'da da ayrıyetten kendilerine bir ev yapıyorlar bak. Şeyi de bırakmıyorlar ama yani. Bulgaristan'ı da bırakmıyorlar.
Evet.
Yani Almanya'ya gidiyor çalışmaya ama kendi köyüne de gelip ev yapıyor. Şimdi Bulgaristan'da mesela köylerde falan çok yeni evler var. İnşaat sektörü bayağı iyi yani Bulgaristan'da. Yani ben Balkanlar'da nüfus olayında Balkanlar has bir özellik var aslında bizim kaçırdığımız mübadele olayı var. Yani dünyanın hiçbir yerinde Balkanlar kadar mübadil toplumlar yok. Onun nedeni de şu bence. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu döneminde ondan önceki işte Bizans İmparatorluğu, ondan önceki Makedon İmparatorluğu falan böyle büyük Roma İmparatorluğu, büyük imparatorlukların hakim olduğu coğrafya olduğu için Balkanlar. İnsanlar mesela bir Yunan asıllı biri gitmiş Varna'da zamanında yerleşmiş. Orada bir topluluk oluşturmuş. Bulgarlar gitmiş mesela Selanik tarafında bir topluluk oluşturmuş. Bir de şöyle bir şey var. Etimolojik bir şey söyleyeyim. Mesela Mora Yarımadası diyoruz biz. Yunanistan'ın olduğu yere. Mora aslında Slavca bir kelime. Deniz demek yani More. Mora'dan geliyor. Çernomore denir mesela Karadeniz'e. Mora Yarımadası'ndaki ilk insan orada şehir kuranlar Slavlar oldukları için o bölgede Selanik olsun. Ondan sonra işte Gümülcine tarafları şeye kadar Draç'a kadar Arnavutlu o çizgide Slavlar hakim oldukları için oraya Mora Yarımadası demişler. Şimdi orada işte insan daha sonra bu ulus devletler kurulunca işte Yunanistan'dır, Bulgaristan'dır. Ondan sonra Yugoslavya'daki devletler insanlar oradaki hakim tebaanın topraklarında kalmışlar. Mesela Rumlar Bulgaristan'da kalmış, Türkiye'de kalmış, işte Türkler Bulgaristan'da kalmış, Yunanistan topraklarında kalmış ve böyle bir mübadele olayı olmuş. Bu dünyanın başka bir yerinde yok gibi. Var mı bilmiyorum, şey daha iyi bilir. Yüksel bu konuyu daha iyi
Pakistan
bilir.
Hindistan arasında var.
Var var
Ya
var.
abi bir dakika, Emre abinin sesi geldi orada. Emre abi sesimiz geliyor mu sana?
Pakistan'la Hindistan arasında var 48'de.
Abi
İşte
hoş
ama
geldin. Dünyanın
mübadele.
en büyük mübadelesi, evet.
Ama işte
Ve
o
ondan fazla
Pakistan'la
insan.
Hindistan aslında aynı millet. Farklı bir millet değil onlar.
Yok çok
Sadece
da
din
değil.
olarak farklar yani.
Yok bayağı fark var. Yani Hindistan'ın içinde de fark var. Yani Hindu Mindu diyoruz da güneyiyle kuzeyi, doğusuyla batısı birbiriyle farklı. Hatırlarsanız ilk kurulduğunda Pakistan, Doğu ve Batı Pakistan diye. Bugün Bangladeş dediğimiz yer de Pakistan'ın bir parçası.
Evet.
Ama 71'de onlar da bağımsızlık kazanıyorlar. Alfabesi bile başka. Onlar Arap alfabesini kullanmıyor. Etnik yapı da başka. Konuştukları dil de başka.
Ya
Bengali.
başka bölgede de vardır. Ama bak Balkanlarda benim şöyle bir dikkatimi çeken bir şey var. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ya aslında yani konum mübadele de şu. Şimdi mübadil olan insan başka bir ülkeye gitse bile o ülkeyi de onun, yani o bulunduğu toprakları da onlarla kendiyle birlikte götürüyor. Bu benim çok dikkatimi çekti. Yani
Ama
şimdi mesela Trakya'da
bir süre götürüyor. Bir süre götürüyor.
ya
Daha
bir
sonrasında
süre ya bak şöyle bir şey ya
asimile oluyor.
ben gittiğim yerlerde Yükselci'm ben gittiğim yerlerde yani o kültürü şöyle gördüm. Mesela şimdi Atina'ya gittiğin zaman çok şey örnek vereceğim yani hepimizin bildiği bir örnek vereceğim. Atina'ya gittiğin zaman farklı bir Yunanistan var ama Selanik'e gittiğin zaman mesela farklı bir Yunanistan var. Selanik'teki Yunanistan sanki bize daha böyle benziyormuş gibi.
Tabii.
Yani Türkiye'dekine. İşte var mı mesela Atina'ya daha fazla benziyormuş gibi. Tamam mı? Yani böyle insan gittiği zaman onu hissediyor yani. Yani böyle şey götürüyorlar yani. O kendi bulundukları yani o toprakları şeyine götürüyor. Onun için ben bu mücadelede yani yaşayarak gördüğüm şeylerden sonra şunu düşündüm ya da kurguladım. Yani bir bölge kültürü var Balkanlar'da. Yani Razgratlı Bulgar, işte Razgratlı Türk kültür olarak birbirine çok benziyor. Yani Sofya'daki Bulgar'dan Razgratlı'daki Bulgar Türklere daha yakın.
Doğru.
Onu anlatmaya çalışıyorum yani.
Doğru. Filibe'de de benzer bir şey var. Yani her ne kadar Filibe'de çok Türk kalmasa da
Evet.
%8, %10 civarında bir Türk vardı. İşte onlar biliyorsunuz Esmer Türk kardeşlerimiz dediklerimiz. Roman
Evet.
kökenler ama Roman dediğin zaman adam bozuluyor yani. Ne Roman abi biz
Osmanlı
Türk
Türkü deniyor
anlamında.
onlar. Kendilerine Osmanlı Türkü diyorlar.
Evet, biz de onu bozmuyoruz zaten. Sonuçta onlar
Evet. Yani öyle kendilerine
öyledir.
öyle diyorlar. Osmanlı Türküyüz biz diyorlar.
Etnik aidiyette birincil şey kişinin kendi öz beyanıdır. Ben portakalım derse o bizim için portakaldır yani. Sen
Ve
şeftalisin
çok değerli
diyebilirsin.
insanlar, çok seviyorum. Türklüğü yaşatan insanlar, şarkılarıyla, türküleriyle, eğlenceleriyle.
İyiler iyiler. Yani Haskova'daki romanlar gibi değiller. Onlar gerçekten Türklüğe sahip çıkmışlar. Filibe'deki
Evet.
Türklük roman kardeşlerimize emanet. Ha, romanların da içerisinde iki tane farklı eğilim gördüm ben. Üç tane hatta. Bir tanesi bu Filibe'de bildiğin adam Türklüğü temsil ediyor. İkincisi basbayağı roman. Yani işte Haskova'da işte bu Cigoli gibi. Cigoli'nin ailesi falan gibi. Sokakta düğün yaparlar. İşte kadını böyle alüminyum folyo gibi değişik parlak parlak elbise gösterişi severler şatafatı. Roman olduklarını her halinden bas bas bağırır. Bir de üçüncü grup işte bu yukarıda Targoviç'te. Eski Cuma mıydı abi onun şey
Evet.
eski.
Eski Cuma.
Targoviç'te Eski Cuma'da oradaki romanlar var. Onlar da çok böyle zanaatkar esnaf romanlar. Ve onlar da Türklüğü sahiplenmiş. Yani işte onlara galiba kaşıkçı falan diyorlardı herhalde. Onların hepsi zanaatkar. Hallaç, efendim kalaycı, tencereci, şucu, bucu, tüccar, toptancı. O çarşıda hala çok görüyorsun onları. Yani üç tane ana roman eğilim var. Türk bilhassa bu Müslüman romanlarda. Müslüman olmayanlarda ise oran da vermek gerekirse aşağı yukarı yarı yarıya diyebiliriz. Katılıyor musun bu orana?
Nerede?
Bulgaristan romanların yarısı Müslüman diyorum. Yarısından biraz fazlası.
Bence üçte ikisi Müslüman.
O da olabilir. Mesela
Hristiyan romanlar azdır. Hristiyan romanlar zaten, onlar da Bulgarız diyorlar.
Pernik'te falan Vidin civarında onlar daha çok çoğunluk.
Evet.
Doğru. Silivende de galiba Silivende de Hristiyan romanlar fazla. İslimye işte eski adı. Romanlardaki eğilim genelde bu. Ama işte hani romanlara karşı da Bulgar hükümetinin de bir şeyi var aynı zamanda. Onların bir raporu vardı. Rapora ulaşamıyorum ama yani ulaşamadığım bir şey de söylemek tabii ki ispat edemeyeceğimiz değil ama onlardan bir tane emekli teknokratın verdiği bir rapor. Yani demiş işte adam 2035 yılına kadar demiş. 2035 yılında demiş hatta. 2035 yılında Bulgaristan'dan sonraki ikinci büyük topluluk romanlar olacak. Zaten demiş en büyük ikinci büyük topluluk yani. Şu anda Türkler ama romanların sayısına özellikle altını çizmiş. %20'nin 25'in üzerine çıkacaklar demiş.
Ya şu anda
Böyle dediği
nüfus
zaman
arttıran
da
romanlar zaten Bulgaristan'da.
tabii ki öyle. Bir de Bulgaristan 9 milyonu vurmuştu. Komünizm bittiği zaman 1990 civarında 9 milyonu 5 bin ya da 10 bin kişi geçmişti. Sonra bu hemen aşağı iniş sürecine geçti. Şu anda Bulgaristan nüfusu 7-300 mü öyle bir şey galiba. Ama
Ya
buna da inanmıyorum.
resmiyette 7 de 5'ten fazla değildir bence.
Ya buna da
Yani
inanmıyorum. Ben
hocam, Varna'daki meclis üyesi aynı şeyi söyledi. En fazla 5'te, 4,5-5 arası olduğunu düşünüyorum. Çünkü
ben bak
2-3 milyon dışarıda çalışıyor zaten şu anda.
hayır daha farklı da bir sebep var. Onu da söyleyeyim mi?
Söyle abi.
Bak bunu insanlar çok fazla bilmez söyleyeyim. Dışarıda çalışanlar var ama bu bir de şu var. Bulgaristan istatistiklerinde Bulgar devleti kasten şehirlerini Dünya Bankası'ndan
Ya o bir şehir efsanesi olarak söyleniyordu, zannetmiyorum ya.
hayır ben zannediyorum şöyle zannediyorum. İslimye'nin nüfusunu vermiş. İslimye'nin nüfusu Silivyen o kadar değil yani. Hatta daha da komik şeyler de etnik sayımlar vermişler mesela. Kaç demiş? Silivende %8 mi ne Roman var demiş. Ya Silivenin yarıdan fazlası Roman. Dünyada hani üç tane yalan var derler ya. Yalan,
Ya
kuyruklu yalan
Silivende,
ve istatistik diye. İstatistik yalanın alası Bulgaristan'da dönüyor. Buyur.
abi Silivan, bak şimdi Silivan vilayet olarak büyük bir yer. Ya şehir olarak da o kadar ufak sayılmaz da, vilayet yani toprakları da geniş bir yer. Yani şeyden başlıyor bizim işte Burgaz'la Yanbul'dan yukarıya doğru Silivan'dır. Ondan sonra köyleri de çok büyüktür onun. Yani köyleri de
Evet.
çok kalabalıktır Silivan'ın.
Ya zaten Silivan normalde hani böyle bir baktığımız zaman şey kadar bu Kırklareli'nin böyle hani yarısından birazcık daha küçük böyle bir yer. Herhalde bir vilayet olarak galiba 200 bin civarında böyle bir nüfusu falan var ama hani şehrin kendisine böyle baktığın zaman o deklare edilen nüfus yok yani. Ve %11 ya da %12, %8 sanıyordum da %11 ya %12
İşte
civarında bir roman geçiyor. Bu kadar roman yok abi şehirde. Yani Silivan şehri de bayağı bir, ben bu konuda Silivan'da da insanlarla da görüştüm. Yani dedim hani bu Silivan şehrinde gerçekten ya 120 bin civarında nüfus var mı dedim ya. 120-125 bin. Edirne neredeyse Edirne kadar bir nüfus demek. Edirne 170 bin nüfuslu.
abi biz
Küfür ediyorlar yani. Küfürlü bir
içtikleri için
şekilde adam alay
herkesi
alıyor.
iki de sayabilirler abi yani iki de görebilirler yani.
Yani
Bayağı ilginç
Silivan'da
yani.
taş çatlasa, taş çatlasa 60 bin kişi yaşar. 120 bin kişinin yaşaması Silivan'ın başından sonuna kadar
Yok.
gezin zaten. Yani yok.
60 binden fazladır ya. Yani Razgrad mesela daha ufak. Orada 50 bin kişi falan var yani Razgrad'da. Bak şimdi bak sen bir şey dedin. Haskova falan dedin. Hani Haskova, Filipe falan filan dedin. Şimdi bak mesela Haskova Bulgaristan'ın şehri değil mi? Ama Haskova ile Gümülcine aynı kültüre sahip. Yani şöyle diyeyim ya. Biri Yunanistan'ın şehri, biri Bulgaristan'ın şehri. Ama Haskova Rusçuk'taki insana benzemez Haskovalı. Gümülcine'deki insana benzer. Oradaki Çinye şey de Roman kardeşimiz de yani Haskovalı Roman kardeşimiz de Rus'taki Roman kardeşimize benzemez. Gümülcine'deki Roman kardeşimize benzer.
Sebebi
Kültür
ne biliyor
olarak.
musun? Sebebi ne biliyor
Abi
musun?
Balkanlar ve şey işte yani o bölge Rodoplarla
Değil.
dolu.
Hayır. Şeydeki Razgrad'daki adam kültürü. Yani şey plato. Orası plato
Tabii
insanı.
canım yani coğrafyanın da
Haskova'ya
etkisi var yani.
bakarsan tabii Haskova ile Gümülcine'ye bakarsan bunlar yaka yerleşmeleri. Yani ova yerleşmeleri. İkisi de Trakya civarında. Yani o Balkan dağlarının kuzeyinde ve güneyinde fark o kadar açık ki, mesela bak Arnavutluk'ta Şkumbin diye bir nehir var. Şkumbin Nehri.
Evet.
Geg Arnavutları ile Tosk Arnavutlarını ayıran nehir burası. Şimdi hocanın bir tanesi bir yazı yazmış. Yazan hoca da Arnavutça bir yazıydı. Yaşıyorsa yani Allah şifalar versin, 80'lerde bir adam. Çok sever beni. Ben de doktora çalışmamda Muammer Kazazi'den fazlaca yararlanmıştım. Muammer Kazazi notlarından bir tanesinde diyor ki Şkumbin Nehri'nin kültür bölgesine ayırmasındaki etkisi o kadar belirgindir ki diyor. Şkumbin Nehri'nin kuzeyindeki bir köyün aksanı ile güneyindeki bir köyün aksanı hemen kendini belli eder. Kuzeyindekiler yakın kelimeler kullanır diyor. Ya gerçekten de ulan dedim, hala bu böyle bir şey var mı? Şkumbin Nehri'nin adamın dolaştığı taraflarda bir dolaşayım dedim. Nehrin kuzeyi yani 100-200 metre kuzeyi ayrı bir aksanda konuşurken 200 metre güneyi yine daha ayrı bir aksanda konuşuyor. Orta Arnavutluktur Şkumbin. Ama Orta Arnavutluk da orta çizgisi de izafidir. Yani ortanın yukarısı kuzeye, güneyi aşağıya. Nehir tam olarak ikiye bölüyor. Balkan dağları da, Rodop dağları da kültürü de ikiye bölüyor. Yani bizim anlamak istediğimiz şey bu. Toroslarda mesela, Güneydoğu Toroslarda dağları öyle bir bölmüş ki Güneydoğu Torosların kuzeyinde kalan Elazığ daha vatanperver, daha milliyetçi insanlarken
Tamam, bu kadar diyelim.
güneyindeki Diyarbakır'da daha farklı bir eğilim var. Oradaki insanlarımızda da vatansever. Mesela yani o kadar bariz bir eğilim var. Hani bir taraftan çok milliyetçi, diğer tarafta da farklı bir şeyin milliyetçilerini görebiliyoruz mesela. Rölyef birçok şeyi ayırıyor, kültürü de ayırıyor. Buyurun.
Evet Emreciğim seni dinleyelim ya biraz.
Ya,
Şöyle
şimdi nasıl?
ben Emre abiye bir soru sorayım o zaman. Arkasından yavaş yavaş kapatalım müsaadenizle. Çünkü böyle podcastler çok uzun olunca dinleyenler sıkılabiliyor. Emre abi ben şuradan gireceğim. Şimdi yakın zamanda birkaç sene önce özür dilerim. Bir Fas'a gitmiştim Cezayir taraflarına. Bakıyorum oradaki gençler biraz kendisini bir uç önüne geçtiği gibi hemen Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor. Arkasından bakıyoruz Balkanlara. Artık oradan neredeyse Kosova 1,5 milyon ama yani gençler ciddi anlamda hemen tıp fakültesini kazanayım, hukuk fakültesini kazanayım. Arkasına İsviçre, İsviçre'ye gideyim kafasında. Lütfen dinleyiciler tarafından bu cümlelerim siyasi anlaşılmasın. Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Fakat bugün asgari ücret açıklandıktan sonra yine biz Türkler, Türk gençlerimiz de aynı şeyleri düşünüyor. Sence bu doğrultuda Balkanlardaki gençlerin bu denli gitmesi yarın öbür gün Balkanlarda neyi doğurur? Ve bu bir dünya genelinden Avrupa'ya doğru giden bir genç akını yarın öbür gün Avrupa'da neler yaşatır? Ben böyle bir kısa soru sorayım.
Bu kısa sorunun cevabı herhalde bir doktora tezi falan olması lazım.
Düşünceden alayım abi.
Ya şöyle bir şey var. Hani Ünal Bey'i Yüksel Bey'in bıraktığı yerden ben devam edeyim istersen.
Tamam.
Ya sonuçta şey, ben coğrafyacı değilim ama mesleğim itibariyle ziraat mühendisi olarak bir ürün desenini zaten coğrafya belirliyor. Onunla beraber yani iklim senin giyimini, kuşamını, ürettiğin ürünleri, mimarini hepsini belirleyen bunlar. O yüzden de bu Balkanların içinde o farklılığın olması normal. Ama baktığınız zaman son dönemlerde şöyle bir şey oldu. Biz 2000'li yılların başında dünyadaki para bolluğuyla beraber hak etmediğimiz bir ne diyeyim tatlı hayat yaşadık borçla beraber. İnsanlar bunun içine doğup büyüdüler Türkiye'de de. Bu işte bırakıp gitmek isteyen gençler. Hani gençlere diyorlar ya sokak röportajlarında siz eskileri bilmezsiniz, etmezsiniz. Şimdi gençleri böyle suçlamak doğru değil. Çünkü onlar bunu gördüler, bunu yaşadılar ve daha iyisini istiyorlar. İnsan da bunun daha iyisi nerede varsa gidip orada bulup orada yaşamak istiyor. Bu noktada da kimseye de kızma, şey yapma imkanın yok. Ya buralar boşalır mı? Boşalacağını zannetmiyorum. Sonuçta öyle ya da böyle. Nüfus bir şekilde dengelenecek. Tarih boyunca da Avrupa'da çok da fazla yani iklim olarak hem ürün yetiştirme açısından hem nüfusu besleyebilecek alanlar açısından baktığında bu bölgeler yine bir nüfus barındırır. Bu şimdikinden farklı mı olur bilmiyorum. Mesela tersine göç de var. Avrupa'dan gelip Bulgaristan'ın siz benden daha iyi biliyor olmanız lazım. İşte sahil kasabalarına yerleşen Almanı var, Polonyalısı var, Rusya'dan gelip yerleşen ev alıp emekliler var. Bir şekilde bu böyle devam
Onlar için
edecek.
nüfusu arttırmıyorlar ya. Emekli oldukları için.
Yok. Hani şey, toplam ülke nüfusunu arttırmaz ama popülasyonu bir şekilde dengede tutar. Diyorsunuz işte Roman vatandaşlar. Belki yarın bir gün onlar daha çok olacak. Şimdi siz konuşurken baktım şeylere, Bulgaristan'ın demografisiyle ilgili bir iki yayına. İşte 7-11 yaş arasındaki okuldaki çocukların %48'i ana dili şey yani kendini Bulgar olarak tanımlamayan kişilermiş. Yani bu çok büyük bir
Evet.
oran. Ne kadar doğru bilmiyorum ama
Doğru.
bundan 50 yıl sonra baktığımızda herhalde dünyanın ilk Çingene devleti falan olabilir Bulgaristan.
Bu konuda bir şey
Aynı
söyleyebilir
şey
miyim? Bu konuda bir
Türkiye'de
şey
de
söyleyebilir miyim?
benzer bir şey olabilir.
Buyurun hocam.
Çok fazla medyaya yansımadı ama ben söyleyeyim, millet de benden öğrenmiş olsun aynı zamanda. Şimdi bu 90'lı yıllarda, şu 2000'li yıllarda Bulgaristan romanlarına birileri böyle bir gaza geldi. İşte roman kongrelerine katılıyorlar, roman buluşmalarına katılıyorlar falan vesaire derken bir de bayrakları var aynı zamanda. At arabası tekerleği şeklinde. Yani onlar oradan oraya göç ediyorlar ya. At arabası tekerleği de bayrakları. Bu roman bayrağını falan da artık oradan geldi tanıttı. Ve bu adamlar Silivende bir Roman özerk devleti kurmak gibi bir şey başladılar. Bir Roman devleti hallenmesi oldu. Hallenme diyebiliriz artık buna. Tabii Bulgaristan'da bu hemen kısa süre içerisinde Bulgarların da güzel demeyelim, enteresan bir refleksi vardır. Hemen paramiliterleri sürerler bir yere. Burgaz olayları vardır mesela. Burgaz ve Nesebar'da şeylere, Yunanlara etnik temizlik yapılmıştır mesela. 1920 civarında olması lazım, doğru hatırlıyorsam. Şeyden, Sofya'dan adamları bindirdiler, askerleri. Şöyle birkaç yüz kişiyi öldürdüler ve bir anda 15-20 bin Rum Burgaz ve Nesebar'dan doğru gitti. Yunanistan'a doğru kaçıverdi. Orada ufaktan bir nüfus değişimi yaptılar.
Tabii o daha önceden Yunanistan'da yapılan, Bulgarlara yapılan soykırım var.
Tabii.
Bilmecek
İşte,
tarafından.
ama işte
Şey yaptı bunu.
kıyı bölgesi, liman bölgesi, Burgaz civarı aynı zamanda da büyük bir rant merkezi. Liman bölgeleri de stratejik önemli.
Mesela diye
Çok güzel, hoş bir tatil beldeleri var biliyorsunuz. Ali sen de gittin. Ben sana oraya git
evet.
demiştim.
Evet hocam. Evet. Eşimle beraber
Evet.
gittim.
Balık sonrası bir gezi yapmıştın oraya. Nesebar'ın eski
Evet.
adı Mesembriya. Yani Rumca bir adı var. Orada bir tane bile Rum kalmadı, biliyor musun? Yani sadece ben Bulgarım diyerekten kalanlar kaldı. Şimdi bak, Bulgaristan bunu yaptı bir. Bu Çingene özelliği konuşulurken bir parça boksör ellerine Bulgar bayrağı aldı. Silivan bir tarafına, diğer tarafa doğru. Ve artık sağa sola böyle asılmış o Roman bayraklarını böyle elleriyle yırtıp attılar. Birkaç tane böyle Roman'ın dükkanının camını indirdiler falan. Ve caddenin başından sonuna kadar yürüdükten sonra Bulgar marşları okuyaraktan bir daha bitti abi.
Artık daha Roman devleti, Roman özel
bölgesi falan demedi. Herkes ağzının payını aldı. Şimdi bu geçtiğimiz senelerde de Türkiye'den Yunanistan'a doğru bu Afganlar falan sınırı telleri kaldırıp girmeye çalışırken, biliyorsunuz Yunanistan'la da aramızdaki ilişkiler gerilmişti. Bulgaristan'da niye olmuyor dedi bazıları. Bulgaristan oraya ordu emeklilerine, polis emeklilerine, özel kuvvet emeklilerine, yani sanki gönüllü gibi, işte izci grubu kurar gibi, o emekli derneklerini şey öyle bir görevlendirdi ki bu adam mıntıkalara bazı işte oligarklardan falan da maaş alan o bölgede 400-500 tane Bulgar paramiliteri o dağlarda gezdi, devriye gezdi. Ve işte kiminin kaval kemiğini kırdılar, kiminin kalça kemiğini, adam sürünerek gelen olmuş adam. Kırklareli civarına, Edirne civarına sürünerek ya da topallayarak gelenler olmuş. Kemiklerini kırmışlar. Tabii ne oluyor? Bir göçmen böyle bir şey yaşayıp bu tarafa geçtiği zaman diğerlerine de haber veriyor. Diğerleri de gelmiyor. Bu bir. İkincisi de Türkiye ile Bulgaristan arasında böyle bir nevi yazılı olmayan, yani biz Bulgaristan'la arayı germiyoruz. Bulgaristan'da bizim, niye? Çünkü Bulgaristan'ın ticareti, sınır ticareti diyorum, özür diliyorum.
Transit ticareti
Mahkum. İhtiyaçları var. Bir de çok da güzel bir rant sağlıyorlar aynı zamanda.
ticareti
Güvendikleri için çok kaliteli, harika bir otoban yaptılar. Yani ta Dimitrovgrad'dan başlıyor. O Filibe'nin
otoban biliyorsun
Türkiye'ye
Türkiye'de
doğru çok kaliteli, yani 3-4 şeritli bir otobanları var. Şimdi adam bu kadar yatırımı da senin transit ticaretine güvenerek yapmış. Türkiye'ye bir tane, orada 10 tane galiba gişe var. O sınır gişeleri. 10 gişeden
Bulgaristan sadece.
10 diyorum da saymadım. Belki 15 tane. 2 tanesini kapatsın. Tır kuyruğu İstanbul'a kadar gelir arkadaşlar.
Türkiye'de istemiyor.
Bulgaristan'da istemiyor. Doğal olarak biz Bulgaristan'a öyle göçmen göndermek ya da efendim Afganları, şunları bunları neydi işte, ipini kopartanın
Etmiyoruz. Ve böyle de
bir
bir durum.
durumda
Bu paramiliter
paramiliterlere ümit bağlaması,
yani bazı milletler
paramiliterlerde bu var. Bulgarlar
ve
işte
işte
İnce Voyvoda, bilmem ne Voyvoda, kaç tane Voyvoda
genelde uzantısı
uzantısı, namı Voyvoda'dır. Voyvoda bizdeki reisle eş anlamlı neredeyse.
hikayesini
Yarısı
yarısı bu.
Voyvodalardan ibaret. Yani haydutlar, haydutların maceraları, şunlar bunlar. Efendim Türk askerini pusuda öldürenler falan. Onlar da bir
Abi
nevi,
Voyvoda'yı biz veriyoruz onlara ya.
o da var
Voynuk
doğru.
asker demek.
Voynik
Voynuk
asker demek. Evet.
asker demek onların reisi yani Voyvoda.
Yani bir de şu var abi. Başıbozukluk sistemi var ya, Osmanlı'nın Balkanlar'da teşkil ettiği bir başıbozuk var. Yani aslında bu paramiliterliği başlatan
Onların bu
bu haydutlarına karşı biz de bölgede paramiliter örgütlenmelerini kuruyoruz. O bölgelerde yaygın bu. Bilhassa
kuzeyindeki bölge.
bölgelerde Makedonya
Böyle ve şey civarında.
civarında başıbozuklar
Çetnik
Çeteleri,
Sırplar.
işte
Çetnikler
Çetnik diyorlar
falan vesaire.
vesaire gibi. Bunlar çok
Sen de kendi
kendi kanının genlerinin gereğini yapıyor aslında. Kültürünün gereğini yapıyor. Her ülkenin yoğurt yiyişi, her ülkenin kendi topraklarında hakimiyetine, egemenliğini tesis farklı. Ama bir gerçek de var. Bulgaristan'da gerçekten şu anda 7 milyon insan yok yani.
Yok.
Buna rağmen ülkeye para girişi devam ediyor. Ha, Bulgaristan'ın da eğer şeyini
Efendim pasalarına bakar.
bakarsanız adamlar sadece baba demişler. Yani yolla. Ne gelirse imza atmışlar. Bir tanesine bile şarkı hani
Yunanistan o fasılları
fasıllarda ilerlerken para sözü aldı, kredilerini aldı, hibelerini aldı falan. Bulgarlar hiç öyle fasılları bir okuyun, göz gezdirin. Yani hepsine evet demişler. Ben böyle enteresan bir teslimiyetçi bir
görmedim yani.
Romanlar bile Bulgarlardan birkaç daha iyi anlaşmalar yaparaktan girmişler.
Bak
Bunlarla
şimdi
bilerek.
Yükselciğim şöyle bir olay var. Şimdi bak Avrupa Birliği oraya para gönderiyor ama Avrupa Birliği oraya adamların altyapıya ihtiyacı yok zaten. Ya şimdi bak adamlar Sofya'da metrosu vardı. Avrupa Birliği'nde değillerdi. Ondan sonra bütün sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri falan zaten sosyalizm döneminde bunları başarmış adamlar. Avrupa oraya aldı. Niçin aldı? Aslında Bulgaristan'ı sömürmek için aldı. Bulgaristan'ı tarım ülkesi olarak kullanıyor. Sera gibi kullanıyor yani. Yani
Evet.
Bulgaristan'ın zaten çok büyük paraya ihtiyacı yok yani.
Yani şunu da söyleyelim.
Anlatabiliyor muyum?
Bulgaristan 110 bin kilometre karelik bir ülke. Yani böyle bugün eğer şey bakarsanız
Alanı da aşağı
Bulgaristan 110 bin kilometre kare, Bangladeş'te 148 bin kilometre kare. Ama Bangladeş'te 200 milyon
Evet.
insan, 164 sadece yazan rakam. Gerçekte 200 küsur milyon insan yaşıyor. Ama Bulgaristan'da 7 milyon hatta 5 milyon civarında insan yaşıyor. Fakat Bulgaristan toprakları üzerine bir araştırma vardı. Bulgaristan'ın suyu, Bulgaristan'ın tarım arazisi,
Bir
işte tüm doğal kaynak. Doğal kaynak dediğim zaman akla petrol, gaz falan geliyor da o ağaç da, odun da doğal kaynaktır. Su da doğal kaynaktır. Taş da doğal kaynaktır. Taşı kırarsın, çimento elde edersin. Sonuçta doğal kaynak.
Bangladeş'te taş yok mesela.
Yok abi, yok direkt şey kiremiti böyle toprağa kurutup
Evet.
öyle yapıyorlar. Hatta böyle çakıl taşı yapmak için daha sonra enteresan bir şey. Şimdi şuraya geleceğim. Bulgaristan'ın toplam arazisi kaç milyon insanı doyurabilecek kapasiteymiş biliyor musunuz?
İşte Avrupa'yı doyuracak kapasitedir.
Ben söylüyorum. Zorlanmadan şey yapılırsa 90 milyon insanı doyurabilecek kapasitede Bulgaristan toprakları. Daha yoğun bir tarım uygulandığı takdirde
Doğrayabilecek
yapılacak
kapasite.
kapasiteymiş.
Doğrudur.
90 ve 175. Bulgaristan aslında çok fazla bir şey yapmasına gerek yok bu refahı elde etmesi için. Şöyle düşünün yani bizim İç Anadolu büyüklüğünde bir büyüklük ve güzel de bir altyapı. Gürül gürül akarsular. İki tane alpin sıradağ ve o birisi Rodoplar diğeri de Koca Balkan Dağları. Bunlardan akan akarsuların zaten hidroelektrik potansiyeli bile Bulgaristan'ı ısıtmaya yeter, aydınlatmaya yeter. Buna rağmen bir de işte Sovyetler döneminde ki Bulgaristan Sovyet ülkesi değildi, yapılan Kozluduy nükleer santrali var. Bir de işte Plevne civarından ve Karadeniz açıklarından petrol çıkıyor, gaz çıkıyor. Yani Bulgaristan toprakları çok şanslı bir toprak ve bir de ülke kompakt ülke sınıfına giriyor. Yani derli toplu şekli şemali açısından ve savunmaya da müsait. O yüzden de Balkan Savaşları döneminde Avrupa'nın şeyi demişler Bulgaristan'a. Yani daha konuşulacak çok şey var da işte bir saati de doldurduk galiba. Ali ne diyorsun?
Evet
Çok mu böyle
hocam,
sıktık?
yavaş yavaş kapatalım.
Milleti de kanlı ishal etmeyelim böyle artık.
Yok, normal şartlar altında hocam podcast'leri biz hani maksimum 30-45 dakika veririz ama yani şimdi bu akademik bir sohbet olduğundan biraz daha uzayabiliyor.
Askerde bir tane askerde bir uzman vardı. Adam bir şey anlatacaktı mesela. Çavuş, şu bu inik cücük toplardı herkesi. Ondan sonra derdi ki size bir şey anlatacağım oğlum. Gelin toplanın derdi. Gelirdi herkes böyle toplanırdı. Toplanın oğlum toplanın. Yanıma toplanın. Size önemli anlatmaya tam başlayacağı zaman adam unuturdu, konuyu unuturdu. Daha sonra bir dakika derdi, hatırlayana kadar şundan devam edeyim, bundan devam edeyim. Yine askerlikle alakalı anılarını falan böyle anlatıyordu. Konuşmayı seven bir adamdı. Ondan sonra da, yahu Allah belanızı versin, bana unutturdunuz yahu diyordu. Ama bir bakıyorduk, bir saat geçmiş oluyordu. O da öyle bir şey olarak aklımızda kaldı. Ama bir saat... durdur aklıma geldi diyorlar. Milleti tekrardan topluyordu da artık millet uykusu gelmiş haldeydi.
Evet ama şöyle güzel bir şey var. En azından dinleyicilere söyleyelim. Yani her hafta Allah'ın izniyle yapacağız biz Yüksel Hoca'yla. Yine Ünal abi, Emre abi tabii ki de bizim kendi komünitimizden kim isterse buyursun gelsin.
Ara ara böyle çeşitlendiririz bunu. Mesela ara ara şu dörtlü trio denmiyor da ne deniyor? Kuartet mi deniyor? Kuartet de aslında kuartet. Çok orkestra.
Evet.
Evet. De kullanılıyor da Emre sen Latin şeyine terimlerine daha fazla
hakimsin. Kuartet, kuartet. Doğru evet, kullandın.
Bu kuarteti dörtlü şeylerde, muhabbetlerde de kullanabiliyoruz değil mi?
Abi evet, bizim evet. Bizde kare, tamam. Kare as diyorlar abi. Bizim literatürde.
Ya neyse dört olmamız iyi. Biz şimdi hadi arkadaşlar bu haftada üçlü yapıyoruz dersen milletin aklına kötü şeyler gelir.
Evet.
İyisi mi biz dörtlü yapıyoruz diyelim. Dörtlü yapıyoruz deyince bu ona hiçbir kötü bir şey yok, çağrışımı yok. Ali, ne güzel.
Ali böyle evet. Daha minik konular seçelim ya. Şimdi abi bu Balkanlarda nüfus dediğin zaman yani bir asır anlatsam bitmez. Yani bir dahaki podcastlerde şey yap.
Hayır. Şöyle deriz Balkanlarda nüfus bir deriz. Buna sonra iki deriz. Yani bu çok önemli değil. İstersen 10 program konuşalım. Çok yok. Güzel bir dokümantasyon olur.
Aa, çok güzel
ya
doğru.
Mesela daha ufak konular seçip yani daha özellikler ondan sonra böyle anekdotlarla falan anlatılabilecek. Daha kısa kısa olur o zaman.
Olur.
Flutların sayısı...
Flutların sayısını... Allah'ım yapayım.
Podcastların sayısını arttırmak için şöyle bir önerim var. Evet. Türkiye siyasetini ve Türkiye ekonomisini ve Türkiye'de adalet kavramlarını konuşalım. Hep birlikte Silivri'ye gidelim. Bol bol vaktimiz olsun ve her gün podcast çevirelim.
Hocam ama kaydedecek bir cihazımız o kalmayabilir. En azından şu anda bir telefonumuz var ama ya orada hiçbir yani duvarlara kancak kaydedebiliriz.
Yok ara ara önemli şahsiyetlere böyle anmaya başlarsak mutlaka birileri kaydeder onu.
Değil mi?
Ama elimize geçmez ayrı mesela.
Yok aman abi. Hiç o konularda işimiz yok hocam.
Esprimizi yaptık. Günlük esprimizi yaptık. Devlet adamlarımıza Allah yardımcı ol. Amin. Devlet adamlarımızın Türkiye'de Türkiye yani bütün devlet adamlarımızın diyelim Allah en çok Türk insanın devlet adamı olsun, devlet adamı olmasın.
Bugünler geçecek.
Nüfusumuz bizim çok güzel bir
potansiyelimiz var.
Ben şunu söylüyorum her zaman. Para kadar bir
metre çapında bir yere
fareyi öldürür. Kedinin ateşini yükseltir, yatağa düşürür. Kedinin yatağı da neyse artık. Köpeği mızmızlatır. Ya da biraz işte gardını düşürür. Ama at hissetmez bile ya da fil hissetmez bile. Bir ülkenin nüfusu ne kadar büyükse ekonomik sıkıntıların üstesinden gelme potansiyeli ve ehliyeti de artıyor. Yani bugün sen Rusya'yı ekonomik ambargo ile istediğin kadar tehdit et. Adamlar lahana çorbası ve yulaf ekmeğine arpa ekmeğine alışık bir millet. Yani Rus o kadar fazla konfor görmedi ama Türkiye de çok fazla konfor görmedi. Bunlar rahata alış Avrupa'da, Fransa'da birazcık böyle çiftçilerden biraz böyle birkaç şeye zam yapıldığı zaman ya da biraz çiftçilere ekonomik külfet getirdikleri zaman hemen adamlar traktörleriyle sokaklara çıkıyorlar. Hemen yürüyüş yapıyorlar. Yani sokakları artık böyle olaylar götürüyor. Bu nüfusun dinamik olduğu Türkiye gibi ülkelerde, Pakistan gibi ülkelerde ümit daima var. Yani kendi kendini rejenere etme, işte kertenkelenin kopan kuyruğunu yeniden kazanması, semenderin kopan bacağını yeniden kazanması gibi nüfusun fazla olduğu ülkelerde de rejenerasyon kapasitesi ve biraz daha fazla gibi görüyorum ben. Üstesinden geleceğiz ama işte üstesinden gelirken şu kötü olacak.
Hocabir.
Çeyrek asrı kaybetmiş olacağız. Yani Balkanlarda mesela şunu diyorlardı bundan aşağı yukarı bir 10 ya siz Türkiye'nin böyle gittiğine bakmayın. 10-15 seneye kadar Türkiye
gibi at gibi
yorulacak ve duracak göreceksiniz diyorlardı. Gerçekten de böyle de oluyor.
Üzülerekten yani ben
bu şeyin kehanetin çıktığını da görüyorum. Bunu söyleyenler neye dayanaraktan söylüyorlardı? O da ayrı bir mesele. Fütürolojist mi deniyor? İşte bunun gibi gelecek tahmincileri var. Ülkelerin siyasetine bakıyorlar, adalet sistemine, ekonomilerine bakıyorlar. o ülkelerdeki şeye bakın. Diyorlar ki bu ülkenin efendim o
şu bekliyor.
20 senelik gelecekte şu bekliyor. Mesela Ziyauddin Serdari diye bir adam var. Pakistanlı mıydı neydi? Dünyadaki en önemli fütürologlardan bir tane. Yani Türkiye hakkında da 10 sene önce bir şeyler söyleyen insanların büyük çoğunluğu bunu tutturmuş. Yani bunlar sizin benim gibi hastalanıp yatağa düşen, çok böyle makam aracıyla gezmeyen, dış mihrakların oyuncağı olmayan adamlar ama bazı parametrelere bakıyor. Doktor gibi ya. Ya ateşin yükselmiş, işte ishal olmuşsun, şu olmuş, bu olmuş. Tamam kardeşim diyor, işte senin hastalığın şudur diyor. Ya da efendim bir insanda sararma başlamış, şu olmuş, bu olmuş. Şöyle olacaksın diyor. Ya da kanser belirtilerini görüyor. İşte metastaz yapmadan önce harekete geçiriyor. Ülkelerde de böyle fütürologlar güzel şeyler söylüyorlar. Güzel tahminlerde bulunuyorlar. Bunları da vaktiniz varken okuyun diyorum.
Yüksel, reklama gitmek zorundayız.
Buyur abi.
Yavaş yavaş kapatalım hocam.
Evet.
Evet arkadaşlar. Ben
buradayım. Yavaş
kapatıyorum hocam artık.
Bir başta bağlantı sorunum olunca pek katkı yapamadım bu akşam size ama.
Yok sıkıntı yok Emre abi. Haftaya, bir dahaki hafta yani her hafta buradayız abi.
Bir dahaki hafta Emre tamam. Bey'den daha fazla yararlanalım.
Tamam.
Ben özellikle tamam. Onun konularını dinlemeyi çok istiyorum. Bilhassa Latin Amerika konusunda bir duayendir. Ya biz bu arada olayın hengamesiyle kendimizi tanıtmayı unuttuk.
Evet.
Ünal Bey diş hekimi. Ben Ünal Baba diyorum ona. İşinden dolayı hanım köylü ve bir Bulgaristan uzmanıdır kendisi aynı zamanda. Bulgaristan'ın her tarafını gezmiş olan bir adam. Hayranım kendisine. Emre de Ankara'da bir arkadaşımız, bir devlet İspanyol coğrafyasına dair İspanya'da eğitim gördüğü için çok bilgi sahibi. Sadece İspanyol coğrafyası diyorum yani tüm Latin Amerika'yı falan da kapsıyor. Ben özellikle ikisini dinlemeyi yani özellikle çok seviyorum. Farklı konularda da mesela Latin Amerika ve Latin Amerika ülkelerinin üzerine de yine de bir podcast yapalım. Bu böyle dünyayı dolaştıralım.
Güzel. Ya Latin Amerika'da çok geldi. Balkan göçmeni var ya.
Var abi var var. Bir dünya var. Onların da ben ayrı özelliklerini anlatacağım size.
Evet o bak o bir podcast yapalım öyle dediğin gibi. Emreciğim de şey yapsın.
Olur olur.
Yalnız tamam, bir şey söyleyeceğim. Hazırlık şey yapayım.
Ünal abi.
Evet. Efendim.
Ünal abi tabi halk adamı değil mi ya? Yani
ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Benim lisedeki lakabım halk çocuğuydu ya.
Neydi?
Halk çocuğu halk.
Tamam bu yerine oturmuş. Hocam ben yavaş yavaş kapatayım artık. İnşallah haftaya devam ederiz. Arkadaşlar bizleri Apple Podcast, efendime söyleyeyim Spotify Podcast, Google Podcast ve YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.